Ayrım 19, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 159. 3. Bölüm, Kul İbrahim'den Makbul İbrahim'e. Süleyman Ağa yolda iki at çatlatıp 4. gün öğle sularında Manisa'ya vardı. Ağa top gibi yanlarına girdiğinde İbrahim Hürrem'in 6 aydır hamile olduğunu yeni öğrendiğinden şaşkınlık içindeydi. Ama herif mühürlü mektubu şehzadeye teslim ettikten sonra düşüp bayılınca ikisi de gelen haberin ne olduğunu kestirebildiler. Fakat tuhaftır, mektubu okuyunca sapsarı kesildiler ve birbirlerine baka kaldılar. Bu ilk şoku atlatınca sanki melek Mikail emir vermiş gibi aynı anda kollarını açıp sarmaş dolaş oldular. İbrahim zaten sulu gözlüydü ama bu kez ikisi birden ağlıyorlardı. Yaşama kaygısıyla onurların en yücesine erişme özlemi arasında sıkışan günler bir mektupla bitivermiş, kudretin doruğuna giden yolun önündeki kapılar nihayet ardına dek açılmıştı. Aslında haklıydılar, her an beklenen ama asla gelmeyecek zannedilen, üstelik yaşam boyunca ancak bir kez yaşanılabilen bir andı o an. O gün öğle saatlerinde 50 atlıyla İstanbul'a fırlayan şehzadenin yanı başında kuşkusuz İbrahim de vardı. Uykuya ancak 4-5 saat vakit ayırabiliyorlar, karanlıkta bile at sürüyorlardı. 29 Eylül gecesi yolların engebeleri siyahlıklar içinde belirsizleşip uzaklaştığında Maltepe'si onlara zorunlu durak oldu. Hepsi bitkindi. İki iç oğlanı şehzadenin ayaklarını yıkamak için leğen ve ibrik getirdiler. Ama İbrahim ibriği kapıp oğlanları kovaladı, sonra Süleyman'ın önünde diz çöktü. Üstüne saplanan şaşkın bakışları aldırmadan şehzadenin sarı çizmelerini, çoraplarını çıkardı. Şalvarını dizine dek sıyırıp ayaklarını leğene soktu. Mutluluğun en zarifi, tebessümün en dinseli, incelip süzülen yüzünü tül gibi örtmüştü. Eğildi, sanki o gün için ezberlenmiş ilahi mırıldanarak şehzadenin ayaklarını yıkamaya başladı. Duyguları saklı değildi. Binlerce aynalardan yansıya yansıya evreni kuşatıyordu. Yıkama işini bitirince leğeni kulplarından tutup ayağa kalktı. Gözleri yarı kapalıydı ve ürpertili bedeni tüy gibiydi. Leğeni yavaş yavaş dudaklarına götürdü. İçinde kalan suyu acele etmeden o halde içmeye başladı. Süleyman'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. ''Hey İbrahim, ne yapıyorsun?'' diye bağırdı yalnızca. İbrahim oralı olmadı. Suyu son damlasına dek içip leğeni yere bıraktı, peşkirli ağzını kuruladı ve en güzel sesiyle mırıldandı, sanki Kur'an okuyordu. ''Ya Rabbim, efendimin ayak suyundan beni mahrum eyleme. Onun ayak suyu benim için bengi sudur, kulunu ondan mahrum eyleme ya Rabbim.'' Süleyman da duygulandı. Sevginin büyüklüğü buydu işte. Gözdesini kucaklayıp onun nurlu başını göğsüne bastırdı. Bir yandan da İbrahim'im diyordu. Övünç kaynağım, melek yüzlü dostum benim. Şimdiden itibaren has oda başımsın. Eksenim, karanlığımı aydınlatan nurumsun benim. O günden sonra İbrahim yıllarca sürecek bir adet edindi. Perşembe günleri gün sönümünün melankolisiyle hayallere daldıklarında buhurdan da tütsü yaktıktan sonra başlayan ayindi bu. Uzaklarda neyzen neyini üflerken Süleyman'ın ayaklarını öpüp dizine yaslamak, tırnaklarını kesip parmak uçlarını misvakla temizlemek, ılık suyla o mübarek ayakları bileklerine dek yıkayıp leğende kalan suyu ağabı hayat niyetine lıkır lıkır içmek. Dipnot: Şehriyar Hazretleri'nin tırnaklarını kesip pay-ı şeriflerini, yani şerefli ayaklarını, gaslettikleri, yani yıkadıkları suyu nuş. Nuş tatlı bal içen içici şarap içen gibi eder idi. Müneccimbaşı cilt 2 sayfa 591. İH Danişment cilt 2 sayfa 98. Duygular incelmeye görsün, bir kez gün yürüdükçe haddeden geçer. İbrahim'inki de öyle oldu. Yere yaydığı ipekli örtü üstündeki tırnak parçalarını cımbızla bir bir toplayıp sedef kakmalı gümüş çekmecede biriktirecekti artık. Sonra bu çekmecedeki tırnaklar tıraş artı saç ve sakal birikintileriyle birlikte her surre alayıyla Kabe'ye gönderilip orada peygamberin mezarına, onun hemen sağ yanına gömülecekti. Dipnot, padişahların pedikür, manikür ve tıraş artıklarının yılda bir kez surre alayıyla Kabe'ye götürülüp peygamberin mezarına gömülmesi adetinin hangi padişah zamanında başladığı kesin olarak bilinmiyor. Ama kesin olarak bilinen şey varsa, Kanuni ve ondan sonraki padişahlar zamanında bu artıklar, dualar ve törenlerle Kabe'ye gönderilip peygamberin mezarına gömülürlerdi. Süleyman sevmeye ehil insandı. Sevmek hava gibi, su gibi, yaşamsal ihtiyaçtı onun için. Hal böyle olunca gözdesine bağladı, kim bilir kaç kez katlandı. Ertesi gün Üsküdar'da bir Yeniçeri kıtasınca karşılandıktan sonra saltanat kayığıyla yeni saraya geçerken bir kentin surlarına, bir gözdesinin yüzüne bakıyordu hayranlıkla. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa Süleyman'ın İstanbul'a yaklaştığını haber alınca Sırt köyünde padişahın ölümünü ilan edip hazine ile cenazenin İstanbul'a getirilmesi görevini diğer iki vezire devretti ve hızla İstanbul yolunu tuttu. Şehzadenin gelişinden birkaç saat sonra o da payitahta ulaşmıştı. Karşısındaki artık Şehzade Süleyman değil, Sultan Süleyman'dı. Uzun boyunu daha da uzun gösteren iki kabak büyüklüğündeki kar beyazı sarığının tam ortasında ışıltayan emsalsiz sorgucuyla, fındık büyüklüğündeki inci düğmeli ve altın işlemeli kaftanıyla, yeşil gözlerinden yayılan asalet ve otoriteyle o gerçekten muhteşemdi. Süleyman 1 Ekim 1520 yılının sabahında yapılan biat töreninde tahtına siyah elbiseler içinde kuruldu. Gerçi Türklerde matem rengi beyazdı ama İstanbul'un fethinden sonra devralınan Bizans modasına o da uymuştu. Moda buydu işte. Hükmetmek için yaratılanlara bile hükmediyordu. Aynı gün öğleden sonra İstanbul'u ayağa kaldıran törenlerle Yavuz Sultan Selim'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı ve merhumun naaşı 6. tepedeki ebedi istirahatgahına gömüldü. Sultan Süleyman duraksamadan kendi devrini kurmaya başladı. Bu kutsal 10 rakamına layık olduğuna cihanın tanıklık edeceği bir devir olmalıydı. Babasının Mısır'dan sürgün olarak İstanbul'a getirdiği 1800 kişinin diledikleri zaman memleketlerine dönmelerine izin vererek işe koyuldu. Safevilere karşı yürütülen ibrişim, demir ve silah boykotunun çok sert uygulanması nedeniyle sayısı belirsiz tüccarların mallarına el konulmuş, binlerce insan zindanlara atılmıştı. Cenaze merasiminden 2 gün sonra Süleyman onlara genel af çıkarttı, haksız yere zapt edilmiş malların derhal sahiplerine geri verilmesini, eğer kullanılmış ya da satılmış iseler bedellerinin mağdurlara ödenmesini emretti. Işıyan adalet güneşinin yanı sıra kısa sürede ödenen tazminat 1 milyon akçeyi hayli aştığından memlekette bolluk rüzgarı esmeye başladı. Donanma kumandanı Cafer Ağa, Yavuz zamanında gemi sayısının hızla arttırılması için kan dökmekten çekinmemişti. Şikayetler üzerine bu adama derhal işten el çektirildi. Süleyman söylentiye dayanarak kelle uçuracak adam olmayı istemediğinden ayrıntılı bir soruşturma açtırdı. Ama 4 gün içinde Derya Kapı Dağı'nın cinayetleri kesinleşince Cafer Ağa'yı at meydanındaki Ulu Çınar'a astırdı. Ardından sıra hakkındaki rüşvet dedikoduları ayyuka çıkan Silahtar Ağa'ya geldi ve ondan boşalan yere saltanat müjdesini veren Süleyman Ağa atandı. Ülkede esen idam furyası Selim zamanınkinden farklıydı. Asılanlar hür insanları memleketlerinden kaldırıp esir diye satmaya kalkışan sancak beyleriydi. Saltanat değişikliğini fırsat bilerek devlet adamlarını tehdit edip para sızdırmaya yeltenen silahtarlardı. Nitekim bu idamlardan sonra insanlar babası zamanındaki gibi diş gıcırdatmadılar. Tam tersi en ücra dağ başında dahi varlığını hissettiren güven havası ülkeyi kapladı. Artık yeni padişahın halk dilindeki lakabı Kanuni idi. Aralık ayında eski sarayın bahçesine pamuk parçaları gibi usul usul kar inerken Hürrem ilk erkek evladını doğurdu. O gün öğle vaktinde usul gereği müjdeyi iletmek için Vezir-i Azam'a gönderilen cüce, padişahın emriyle önce İbrahim'e uğrayarak ilk haberi ona verdi. Biraz sonra da yeni sarayın deniz kıyısındaki topları arka arkaya 7 kez gürüldedi. İbrahim bu haberi alınca 3 gün öncesini anımsadı. Süleyman haremde bulunanları beğenmeyerek hazine ketudasına yeni bir beşik yapılmasını emretmişti. Ve o gün darphanede yapılan beşik padişahın beğenisine sunulmuştu. Bu sapı som altından yapılmış gerçekten muhteşem bir mücevherdi. Başlığına iri yakutlarla işlenmiş güneş motifinden neredeyse fındık büyüklüğünde elmaslarla işlenmiş 10 ışık huzmesi fışkırıyordu. Süleyman 10. padişah olduğunun bu şekilde simgelenmesinden pek hoşnut kalmış, Ketuda'yı esaslı bir bahşişle ödüllendirmişti. Ketuda ayrıldıktan sonra beşiğin başucuna asılı elmas, inci, sırma ve tırtılla işlenmiş Kur'an kesesine, elmaslı maşallahı, elmas, yakut ve firuzelerle süslü horoz mahmuzu biçimindeki nazarlık takımını gösterirken nasıl da çocuksu bir sevinç içindeydi Süleyman. İbrahim bir süre kendi duygularının içine gömüldü ve nihayet padişahı tebrik etmesi gerektiğini anımsayabildi. Ne var ki daha has odaya varmadan Süleyman'ın atlanarak çoktan eski saray yolunu tuttuğunu öğrendi. Bir yandan onunla yüz yüze gelmediğine sevinirken bir yandan da onu çekenin Hürrem mi yoksa oğlum olduğunu çözmeye çalışıyordu. Bunları düşünürken garip bir ürperiş, tedirgin edici bir sıcaklık kıpırdıyordu içinde. İkilem içinde bocalıyordu İbrahim. Aklı artık haseki olan eski esiresinin Mahidevran'la aynı düzeye erişmesine seviniyordu. Ama acıların engellenemeyeni yüreğini kavuruyordu. O gece odasına çekildi. Dışarıdaki kar misali kafasında uçuşan düşünceler aslını unutturacaktı ona neredeyse. Avuçlarıyla yüzünü kapayıp saatlerce ağladı. Sabahın ilk ışıkları karanlığın örgüsünü çözerken içindeki duyguların değişime uğradığını fark ediverdi. Tanımlayamasa da ona akşamki kadar acı vermeyen duygulardı bunlar. Belki biraz kin, biraz nefret, hatta nedensiz bir hırs. Sonra ansızın Mahidevran'a aklını neden bu denli taktığını düşündü. Yüzünü bile anımsayamıyordu onun. Dalda üşüyen şu şaşkın kuş kadar önemi yoktu. Üzüntü değildi bu, başka şeydi. Dost bilip sarıldığı gece kanını dondurmuştu sanki. Büzüldü, düşü andıran karma karışık duygular arasında tuhaf bir uykuya daldı. Sultan Süleyman padişahlığın tadını çıkarıyordu. Kimseye danışma gereğini duymadan ikinci oğluna Mehmet ismini verdi. Ona göre mutluluğunun mimarı çoğu zaman yemeklerini baş başa yediği, gece geç saatlere dek süren sohbetlerden sonra sık sık sarayda konuk ettiği Nedim-i Yari, Mahrem-i Esrar-ı İbrahim'di. Dipnot, Hayrullah Efendi'den naklen İhamdi Denişment, cilt 2 sayfa 95. Nedim-i Yar, sohbet arkadaşı ve dost. Mahrem-i Esrar, kendisine sır söylenen kimse. Hem onu ödüllendirmeyi hem de dünkü köleyi has oda başı ardından iç şahinle razı yapıp gelenekleri umursamadığı için homurdanlara ders vermeyi amaçlayarak haremdeki yatak odasının bitişiğindeki odayı yeniden döşetti ve orayı İbrahim'e armağan etti. Bununla yetinmedi. At meydanına bakan yamaç üstündeki küçük sarayı da ona bağışladı. Çiçeği burnunda padişah ilk önemli sorunla bu sıralarda tanıştı. Mısır valisi Hayr Bay'dan deniz yoluyla gelen gizli mektup, Suriye valisi Can Birdi'nin saltanat değişikliğinden yararlanarak isyan etmeye hazırlandığını bildiriyordu. Hayr Bay'ın anlattığına göre Can Birdi kendisine mektup göndererek Memlük devletini yeniden canlandırmak için işbirliği önermiş, o da padişaha haber verecek zamanı kazanmak amacıyla mektubu getiren elçiye ancak Halep'i aldıktan sonra Can Birdi ile birlikte hareket ederim demişti. Delil olarak Can Birdi'nin mektubunu da gönderdiğinden haberin doğruluğu su götürmüyordu. Süleyman 3. Vezir Ferhat Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirip Şeyh Suvaroğlu Ali Bey'i de onun yardımına memur etti. Ama tıpkı Celali isyanında olduğu gibi yıldırım hızıyla Halep'e ulaşan Ali Bey, kenti kuşatan Can Birdi'nin kuvvetlerini bozup onu kaçmaya mecbur bıraktı. Daha sonra Ferhat Paşa'nın koyduğu ödüle tamah eden bir Arap, efendisinin saklandığı yeri vezire bildirdi ve Can Birdi yakalanarak idam edildi. Can Birdi'nin kesik başıyla Macarlara elçi olarak gönderilen Behram Çavuş'un bir çekmece içindeki kesilmiş kulakları ve burnu aynı günlerde İstanbul'a ulaştı. Süleyman isyanın hızla bastırılmasına memnun olmuştu. Ama Macarların ödeyecekleri haraç yerine bunu istemeye gelen elçinin kulaklarını burnunu göndermeleri genç padişahın tepesini attırmıştı. Arz odasında sinirli sinirli dolaşırken bir yandan da ben ki elçiye zeval yok iken Sultan Selim İran Şahı'nın elçilerini ne akla hapsetmiştir diye babamı tenkit ederken elçimin katledilmesine nasıl göz yumabilirim diye isyan ediyordu. Divanda padişahın üzüntüsünü gören Piri Paşa, ''Saadetli padişahım'' dedik, ''Macar kralı Lahos elçimizi öldürmekle devletler hukukunu çiğnemiş, kılıç kamçısıyla köteyi hak etmiştir.'' Süleyman hemen karar vermedi ama o akşam İbrahim, ''Bu Macar kralı Lajos devlet işlerine akıl erdiremeyen bir sübyandır'' dedi. ''Toy kral hazinede mangır bulamadığı için edepsizlik etmiştir. Böyle adam hangi parayla ordu kuracak?'' Papazlar ve senyörler ona yardım etmediklerine göre orada işler karışık demektir. İnşallah bir rüyam daha sahi olacak. Artık size bu dinde namaz kılmak göründü. Süleyman'ın damarlarında dolaşan kan hükümdarlık ateşiyle tutuşmuştu sanki. Sultan Selim'in kimseye göz açtırmayan şiddet dönemini kısa sürede kapattıktan sonra Müslümanlarla boğazlaşmayı bırakıp askere ganimet vaat eden aydınlık bir dönem açacaktı. Müthiş bir şeydi bu. Ordudaki askerlerden hiçbirinin padişahlarıyla birlikte Tuna boylarında at oynatmadığını düşündükçe genç kalbi o güne dek tatmadığı bir heyecanın sıcaklığıyla ısınıyordu. Her güzel ilk öncesinin duygularıydı bunlar. Üstelik karşı konulmaz bir ihtiras sarmıştı tüm benliğini. Ertesi gün onu her zaman ezen Piri Mehmet Paşa'nın vekarı karşısında gene kendini küçülmüş hissetse de gururunu olabildiğince dışa aksettirerek vezirlerine kararını açıkladı. Babasının son günlerinde sefer hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandığından yapılacak fazla şey yoktu. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa'yı Rumeli askerlerinin başında Belgrad'ı kuşatma emriyle yola çıkardıktan 4 gün sonra Selim'in adına inşa edilecek caminin temeline ilk taşı kendi eliyle koydu. Ve 18 Mayıs 1521 günü çıngıraklar ve davullar, ziller ve borular yeri göğü inletirlerken renk tufanı içinde akıp giden ordunun başında divan yolunda Edirne'ye doğru ilerlemeye başladı. Bütün İstanbul halkı oradaydı. At meydanına insan yağmıştı sanki. Süleyman akşın bir ata binmişti ve neredeyse omuz başlarından başlayıp geniş bir yay çizdikten sonra yükselen kalın ama çok uzun boynunun haşmetini iyice sergilemek için yakası hayli açık bir gömlekle ışıltıları göz kamaştıran altın işlemeli kolsuz kaftanını giymişti. Yol kenarına yığılı halk arasından çılgınca alkış ve dua avazları yükseliyor. Süleyman'ın önünde ilerleyen iki iç oğlanı kocaman kavuğu bir sağa bir sola doğru sallayarak uğurlamaya çıkanları padişah adına selamlıyorlardı. Edirne halkı onu şehir dışında karşıladı. Gece bütün minareler kandillerle donatılmış, fener alayları sokakları ışık ırmaklarına çevirmişti. Edirne softalarının ve gazilerin sancak açıp orduya gönüllü olarak katılmalarından sonra yürüyüşe devam edildi. Süleyman'ın yanından bir an olsun ayrılmayan İbrahim, bu muazzam ordunun sessizliğine ve düzenine akıl erdiremiyordu. Gündüzleri rüzgarın titreştirdiği sazların ışırtısı dahi duyuluyor, gece ise nöbetçilerden başka ortalıkta gezinen tek kişi kalmıyordu. Bir askerin atını kaçırması affedilebilecek suçtu. Oysa hayvanı yakalamak için gürültü çıkarmayı göze alabilecek kimse yoktu. Ama İbrahim'i en çok şaşırtan karanlığın can çekiştiği saatlerdi. Siyahlık griliğe dönüşürken başı hafifçe öne eğik insanların tüller arasında kayarcasına süzülüşleri, ötedeki ağacın altında gölge gibi secdeye varıp doğrulan biri, sonra çöpleri toplayanlar, denkleri develere katırlara yükleyenler, çadırların köpük gibi sönüşleri. Güneşin sesini duyar gibi oluyordu İbrahim ve koca ordu içinde aksırıklı tek kişi de yok mu sorusuyla düşünce alanına taşınan iç titreşimleri onu vuslatın eşiğine bırakıyordu sanki. Biliyordu, yola koyulmalarından birkaç saat sonra şimdi durduğu yerden geçen biri gece burada ordugah kurulduğunu kesinlikle anlayamayacaktı. Meriç nehrini izleyerek Filibe'ye ulaşılınca orada ilk harp divanı kuruldu. Divanda Ahmet Paşa bu din üzerine yürünmesini istediyse de Piri Paşa'nın beyleri baskın çıktılar ve Belgrad hedef seçildi. İki gün sonra bu mevsimde bile zirvesi karlı olan Musaala'dan çağıldayarak düşen Meriç'e veda edip vadilerin kıvrımlarına daldılar. Sofya ordu için belki de son ikmal merkeziydi. Nitekim Anadolu'dan yola çıkan Ferhat Paşa 3000 deve yükü barut, kurşun ve diğer mühimmatla orduya orada yetişti. Süleyman 30.000 devenin daha yolda olduğunu öğrenince hazırlıksız geldi diye paşayı azarlamaktan vazgeçip gıda stokunun en zor koşulları karşılayacak düzeye çıkarılmasını emretti. Aynı gün civar köylere hatta ta Vidin'e kadar tellallar çıkarılarak halka 10.000 araba un ve arpa getirme zorunda oldukları duyuruldu. Daha ertesi sabah deve kervanları Sofya'ya akmaya başladılar. İbrahim divan toplantıları yapılırken padişahın yanından ayrılıyor, asker arasında dolaşarak orduyu tanımaya çalışıyordu. Develerle getirilen un ve arpaların sanki kuyumcu terazisinde tartılmasına, bedellerinin deveci ücretlerinin de eklenerek son akçasına dek ödenmesine tanık olunca öğrenecek daha çok şeyin olduğunu anladı. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 167.